Ankara Cinayeti, İhsan Tombuş.
Ayrım 11.
Reçete meselesi de üzerinde durulacak mühim meseledir. Şahit Celadet'le Ankara'da konuştuğum zaman bana odada bulunan bir reçeteden bahsetti ve şöyle dedi. Masanın üzerinde duran reçeteyi polis aldı. Kaybolma ihtimalini düşünerek alakadar oldum. Bu hususta 2. Şube Müdürü B. Naci ile münakaşa ettik. Elinden reçeteyi zorla aldım. Celadet bu reçeteyi polisin elinden niçin zorla almış ve zapta geçirtmiştir? Bu mesele bugüne kadar meydana vurulmadı. Polis reçeteyi yok etmek mi istiyordu? Bunlar iki reçetenin karşılaştırılması sırasında herhalde meydana çıkacaktır. Celadet odaya girdiği zaman doktor Neşet Naci'nin bir takım evrakının yere dökülmüş olduğunu görmüş. Acaba bunlar katil tarafından mı yere döküldü, yoksa polis tarafından yapılan araştırma sırasında mı? Bu şekilde bir polis araştırması yapıldıysa bugüne kadar bundan acaba niçin bahsedilmedi? Hadise gün geçtikçe ehemmiyetini arttırıyor. Bolu'da reşite giydirilen şapka kulaklarına kadar geçti. Şapkanın reşite ait olmadığı tahakkuk ediyor. Acaba Haşmet'e mi aittir? Haşmet'in ifadesine göre evet. Fakat bakarsanız Haşmet'in başı reşite nazaran daha küçüktür. Bu şapka belki onun da kulaklarına kadar geçecektir. Bolu'da şapkanın kendisine ait olduğu kabul olundu ve şapka Haşmet'e giydirilmedi. Giydirilir de şapka Haşmet'in de kulaklarına geçerse, katilin üçüncü bir şahıs olduğu muhakkak meydana çıkacaktır. Kanaatimizce şapka Haşmet'e de ait değildir. Haşmet ve Reşit bu cinayeti üzerlerine aldıkları kadar şapkayı ve bütün cürüm delailini de kendilerine mal etmişlerdir. Reşit'in bundan evvelki celsede, Haşmet katilin kim olduğunu söylemedi, bunun zamanı artık gelmiştir dediğine göre, katilin bir üçüncü şahıs olduğunu da itiraf etmiş gibidir. Buna rağmen katil hala Reşit'tir diye üzerinde duruluyor. Tahminimize göre katil ne Reşit ve ne Haşmet'tir. Katil üçüncü ve çok mühim bir şahıstır. Bolu Mahkemesi'nin değerli hakimleri bunu herhalde meydana çıkaracaklardır. Artık bu davanın politikaya etkisi açıkça görülmeye başlamıştı. Nitekim Manisa Milletvekili Hikmet Bayır 20 Mayıs 1946 tarihinde Adalet Bakanı tarafından cevaplandırılmak üzere bir soru önergesi verdi. Böylece bu cinayet davası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de aksetmiş oldu. Olayın meclis tutanaklarında geçen tartışmaları bile cinayetin nasıl bir dönemde, hangi koşullarda yaşandığını çarpıcı biçimde sergiliyordu. Başkan Cevdet Kerim İncedayı. Manisa Milletvekili Hikmet Bayır'ın Doktor Neşet Naci Arzan'ın öldürülmesi dolayısıyla yapılan kovuşturmalar üzerine Adalet Bakanlığı'ndan bir soru önergesi var. Kendileri buradadır, Adalet Bakanımız da hazırdır, cevap verecektir. Soru önergesini okutuyorum. Kamutay, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığı'na, Doktor Naci'nin öldürülmesi dolayısıyla Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davanın son oturumunda beliren ve bugüne kadar yalanlanmayan bazı yönleri bu sırada mahkemenin iştigal ettiği esas meseleye girmeyerek aşağıya sıralıyorum. 1. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin son oturum ve kararlarından anlaşılıyor ki A. Ankara Cumhuriyet Savcısı Bay Kemal Bora bazı kimseleri dinleyip zabıtlar tutmuştur. Halbuki bu zabıtları mahkemeye vermemiş, Yargıtay'a göndermemiş, nihayet hadise Bolu Mahkemesi'ne intikalden sonra oraya göndermeye başlamıştır. Sonradan gönderilen bu evrakın vaktiyle mahkemeye verilmemesi bir suç mahiyetindedir. B. Bu yüzden Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Adalet Bakanlığı'na şikayete karar vermiştir. C. Daha elan Bay Kemal Bora'nın elinde evrak vardır ve Bolu Mahkemesi bundan şikayetçidir. D. En önemli delillerden olan bir tabanca kurşunu ortadan kaybedilmiştir. 2. Bütün bu olaylar karşısında Ankara Cumhuriyet Savcısı'nı adaleti şaşırtmak için sanık Bay Reşit Mercan'ın ana ve kız kardeşini en çirkin şeyleri üzerlerine almaya teşvik ve bu yolda onları tazyik ettiğine dair ileri sürülen iddialara efkâr-ı umumiyenin inanması pek tabidir. Yukarıda anlattıklarına göre Ankara Cumhuriyet Savcısı Bay Kemal Bora'nın adaletin tarafsız bir hizmetkarı olmadığı apaçıktır. O amme görevini de kaybetmiştir. İş böyle olunca kendisinin nasıl makamında bırakıldığını Adalet Bakanlığı'ndan sorar ve sözlü karşılık dilerim. Bu vesileyle en derin saygılarımı sunarım. Manisa Milletvekili Hikmet Bayır. Adalet Bakanı M. Ökmen, Ankara. Muhterem arkadaşlar, 6 ay önce Ankara'da Doktor Neşet Naci Arzan adında bir vatandaş kendi muayenehanesinde tabanca ile öldürülmüş. Ankara Adliyesi kanunun kendisine verdiği yetkiyle hadiseye el koymuş, davayı bilinen şekilde karara bağlamış ve bu karar adli cihazın en yüksek ve yetkili organı olan Yargıtay'ın usul ve kanun dairesinde tetkikine arz olunmuştur. Arkadaşlar, maruzatıma son vermeden arz etmek isterim ki, Türkiye denilen bu aziz yurtta sayısı yılda 1 milyonu bulan adli olaylar, ancak adli cihazımızın ammeye güven ve inan veren kararıyla aydınlatmakta ve bu kararlar da yargıçlarımızın kanun ve vicdandan başka hiçbir müessir tanımadıkları kanaati bütün yurttaşların vicdanında kökleşmiş bulunmaktadır. Bu davada da hakkın ve adaletin behemhal tecelli edeceğinden ve davanın herhangi bir safhasında herhangi bir vazifelinin bu tecelliyi gölgelemeye yeltendiği anlaşılırsa, kanunun kendisine mukadder kıldığı akıbetle behemhal karşı karşıya getirileceğinden hiç kimsenin şüpheye hakkı olamaz. Cumhuriyet Adliyesi'nin bugünkü şerefli ve üstün varlığı bundan böyle de hiçbir şüphenin erişemeyeceği kadar yüksek kalacaktır. Bravo sesleri, alkışlar. Hikmet Bayur, Manisa. İki cihet üzerinde konuşacağım. Birincisi Sayın Adalet Bakanı'nın sözlerinin sonunda verdiği teminattır. Buna tabiatıyla hepimiz inanırız ve inanmak isteriz ve takip edeceğiz. Netice ne olacak? Ama öbür kısımlar hakkında mutabık değilim kendisiyle. Bu işte bir korkutma ve şaşırtma gayreti var mı, yok mu? Eğer tam bir vicdan ile, kanaat ile bir kimse çıkar ya da hayır derse ben buna şaşarım. Ve bütün Türk ulusu da şaşar. Gürültüler. Yolsuzluklar apaçıktır. Cumhuriyet savcısı şahitleri dinliyor, zabıtlar tutuyor. Bu zabıtları sırayla derece derece mahkemeye gönderiyor. Bu duyulur duyulmaz Adalet Bakanı'na ve herkese düşen ilk vazife bu sahi midir, değil midir diye tahkik etmektir. Ondan sonra 15-20 gün aradan geçti. Bir sanık onun anası, kız kardeşi diyorlar ki, Cumhuriyet savcısı bizi çağırdı, bize dedi ki biz Doktor Naci'nin metresiydik diye söyleyiniz. Bu derhal tekzip edilmeliydi, böyle şey olmamıştır diye. Çünkü bu o kadar ağır bir töhmettir ki bunun altında nasıl durulabilir? Y. Abadan, Eskişehir. Kahve dedikodusu, mahalle dedikodusu. H. Bayur, devamlı. Bu şimdiye kadar tekzip edilmemiş, böylece bırakılmıştır. Efkar-ı umumiyeye mal olmuş ve aradan 15-20 gün geçmiştir. Gene vaziyet öyle devam ediyor. Şimdi bir taraftan bu var, diğer taraftan vicdanın isyan etmemesi imkanı var mıdır? Adliye tarihinde böyle bir şey görülmüş müdür? Derhal tekzip edilmesi lazımdı. Evrakın gelmesine gitmesine hacet yoktur. Bunların ikisi de ayrı ayrı suçtur. Ve mahkeme de bunun suç olduğunu söylemiştir. Bu durum aydınlanmalıdır. Sonra işin daha mühim bir kısmı vardır. Birçok kişiler korku içindedir, hayatımdan korkuyorum diyorlar. Bir küçük memur hayatımdan, istikbalimden, çocuklarımın geçiminden korkuyorum diyor. Bir odacı, bir hizmetçi korku içinde yaşıyorum diyor. Bunlar varittir, bunların hepsi oluyor. Bunlar bütün efkar-ı umumiyeye mal olmuştur. Bunlar karşısında bilmem sonuna kadar bekleyeyim nasıl olur? Bu adamların korkusu izale edilmelidir ki adalet tecelli etsin. Bu korku izale edilmedikten sonra adaletin tam tecellisine imkan var mıdır? Sanık Reşit Mercan, vali beni çağırdı, 1,5 saat kaldım diyor. Bir memur yarım saat kaldı, öbürü de 10 dakika kaldı demektedir. Ne konuştu söyleyemem diyor. Bunları böyle bir müthiş korku içinde bırakmak adaletin tecellisine yol açmak mıdır? Yoksa adaletin tecellisini men etmek midir? Bu korkuyu izale hükümetin başlıca vazifesidir. Ben arkadaşımızın bunu böyle aldırışsızlıkla karşılamasına hayret ediyorum. Herkes ne diyor? Bu susanlar Reşit Mercan'dan korktukları için mi susuyorlar? Ondan mı korkuyoruz diyorlar? Tabii değil. Herkesin bir kanaati var. Bu doğru veya yalan diyorum. O esas meseledir. Fakat efkar-ı umumiyede hasıl olan şey nedir? Bütün korkanlar, doğru söylemeyenler şüphesiz Reşit Mercan'dan korkmuyorlar. Büyük bir mevki sahibi olan bir adamın akraba ve taallukatı aleyhinde söz söylemekten korkuyorlar. Şeyh Koçak, Erzurum. Sıçratma, sıçratma. H. Bayur, devamlı. Efkar-ı umumiye bunu böyle görüyor. Bu korkuyu izale etmek lazımdır. Bu korku izale edilmedikten sonra adliye cihazı yürüyormuş. Bunun manası yoktur. Bu ciddi değildir. Biraz da efkar-ı umumiyeyi, halkın düşüncesini göz önünde tutmakla mükellefiz, muvazzafız. Halk gözü kapalı ne olursa olsun adalet yürüyor demez. Çünkü bugünkü şerait altında adalet yürümüyor. Bu tehdit altında yürüyemez. Ben dedim ki hiç olmazsa bu savcının yerini değiştirirler, böyle bir tedbir alırlar. Alınacak 1001 tedbir var. en hafifi yerini değiştirmektir. Hiç olmazsa bunu yaparlar. Belki o zaman diller açılır, herkes anlar ki korkmayacağız. Belki bu da yetmez, daha fazla tedbir almak lazım gelir. Ama korkuyu izale için hangi tedbir lazımsa onu almak lazımdır. Yoksa adaletin manası kalmıyor. Adalet Bakanı M. Ökmen, Ankara. Arkadaşlar, ümit ettim ki Manisa milletvekili beni dinledikten sonra kendisinin de takdirine esas meseleye girmeyerek kaydını koyduğuna göre mahkemenin muhtelif safahatını bu politik kürsüden tekrar mevzu bahis etmeyecektir. Arkadaşlar, bugün dava adliyenin, yürüyen adliyenin, memlekette adli mevzularda kesin olarak hakim olan adliyenin en yüksek organının kararıdır ki o mahkemeden bu mahkemeye verilmiştir ve dünyanın gözü önünde serbestçe görülmektedir. Dava adliyemizin en yüksek organının kararıyla bu safhaya gelmiştir. Hadiseyi Enzar-ı Ammede apaçık tetkik eden ve lüzum gördüğü her yurttaşı istediği gibi dinleyen bir adliyenin yürümediği nasıl iddia olunur? Muhterem Manisa milletvekili Hikmet Bayur garp kültürü almış bir arkadaştır. Yakinen kendileri bilirler ve takdir ederler ki dünyanın hiçbir memleketinde bir mesele adliyeye intikal ettikten sonra onun bütün muhakeme safhaları aynen yazılır. Fakat söylenmesi münhasıran mahkemeye ait olan kararları beklemeyip de şu veya bu adamın, şu veya bu gazetenin kalkıp da katil budur, katil şudur demesi vaki olmaz. Ve bununla neticeye varılamaz, hüküm verilemez. Adaletin üzerinde en ufak ihtimalle dahi olsa tesir yapması mümkün hallerden son derecede kaçınmak lazımdır. Bravo sesleri. Benim teminatıma itimat ettiklerini söylediler. Arkadaşlar, Adalet Bakanlığı size bu teminatı vermese dahi Cumhuriyet Adliye Cihazını o kadar sağlam kurmuştur ki Adalet Bakanımızın değil hiçbir kuvvetin onun elinden adaleti çekip almasına imkan yoktur. Alkışlar. Arkadaşlar, bir saniye için Adalet Bakanınız bazı neşriyata ve yarın suçlarının hükmen sabit olması mümkün olan bazı havalara göre Cumhuriyet Savcısı hakkında azil gibi bir inzibati karar alındığını farz edin. Bunun tesiri bütün vazifeliler üzerinde, hatta bu mahkemeyi rüyet edenler üzerinde bile tesiri ne olur? Tetkiksiz, tahkiksiz, soruşturmasız, dosyayı tetkik etmeksizin bir Cumhuriyet Savcısının sırf bu sözler üzerine vazifesine nihayet verilirse hangi adliye mensubu kendisini teminat altında sayar? Ben yalnız kendi vicdanımı murakabe ederek kanaatimi söylemiyorum. Bütün memleketlerde teessüs etmiş ve memleketimizde dahi yerleşmiş olan usulleri, ananeleri arz ediyorum. Önergelerine cevap verirken de arz ettiğim gibi emin olabilirsiniz. Behemhal adalet meydana çıkacak ve behemhal bu adaleti gölgelemek isteyenler varsa, kanunun kendilerine mukadder kıldığı akıbetle karşı karşıya geleceklerdir. Benim muhakeme bu safhadayken bu kürsüden arz edeceğim başka bir şey olamaz. Bravo sesleri, alkışlar. H. Bayur, Manisa. Arkadaşım, sanık ve tanıkların susmaları, korktuklarını ifade etmeleri hakkında bir şey söylemediği gibi, bunu izale etmek için de bir şey söylemediler. Gürültüler. Bunun için alınacak tedbirler vardır, yoksa adalet tecelli edemez. Ben bunu istiyorum. Gürültüler. Başkan, Adalet Bakanımızın bu konu üzerindeki açıklamalarını dinlediniz. Başka bir şey yoktur. Vaziyet aydınlanmıştır. Gündeme geçiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cereyan eden münakaşalar bu davaya politikanın bulaştığını göstermekteydi. Bir Adalet Bakanı'nın bağımsız bir milletvekilinin somut bazı olaylardan bahsederek suç teşkil ettiği mahkeme tarafından ifade edilen hususların tahkik edilmesini istemesini, davaya müdahale olarak vasıflandırması, görülmekte olan davada etkisi kalmamış bulunan bir savcıyı korumak istediği şüphesini uyandırmıştı. Savcı Kemal Bora hakkında soruşturma açılması Bolu Mahkemesi'nde görülen bir davaya müdahale olarak değerlendirmek mümkün değildi. Zira dava Ankara Mahkemesi'nin ve Kemal Bora'nın elinden çıkmış, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin malı olmuş, bu mahkeme de Kemal Bora hakkında tahkikat açılmasını bizzat istemişti. Böyle bir duruma Türk adalet tarihinde ilk defa rastlanmaktaydı. Bolu Mahkemesi'nin aldığı kararı ciddiye almayan Adalet Bakanı'nın tutumu ile oturduğu yerden bu kararı kahve dedikodusu, mahalle dedikodusu diye niteleyen hukuk profesörü Yavuz Abadan'ın müdahalesi, hükümetin bu davaya bakış açısını göstermekteydi.
Ayrım sonu.